Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey.
Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir.
Günaydın.
Evet, seçim satığı mali hızla devam ediyor. Eğik düzlemde aşağı doğru kayıyoruz.
Evet.
Bir yandan kasetler uçuşuyor, bir yandan da bütün seçim bürolarına yapılan saldırılar, molotov kokteylleri var. Yüz binlerin ceset toplayanların yürüyüşü var, yüz binler ayakta diye. Böyle bir taraftan da şampiyonluk
kutlamaları
cereyan ediyor. Genel durum bu yani.
Yani birkaç hafta önce Güneydoğu izlenimlerini aktarırken işaret etmiştik. Yani çok patlama olabilir seçime dönük şeylerde diye. Nitekim onlar da belirginleşiyor. İsterseniz bugün ben biraz bu IMF, Dünya Bankası mevzularından biraz bahsetmek istiyorum.
Tabii.
Yani daha doğrusu IMF Başkanı başka bir yönüyle gündeme geldi ama bu kurumların son yaşanan kriz öncesi ve sonrası durumlarına bakılıyor. Ve bu kurumların 1947'de kuruluyor bu kurumlar. 65 yıl boyunca izledikleri politikaların, hele hele son yıllarda izledikleri politikalar ciddi inceleniyor ve değerlendirmeler yapılıyor. Ve işte kurulu bir iktisadi düzenin de sorgulandığı, dünyada gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler bazında sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. IMF ile ilişkin bir teftiş var. Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi IMF'nin bağımsız bir kuruluşa işte finansal ve iktisadi krize giderken IMF'nin durumunu değerlendiren, 2004 ile 2007 sürecini değerlendiren bir bağımsız değerlendirme kuruluşu. Tabii bu IMF tarafından oluşturulmuş ama başına tamamen bağımsız bir kişi getirilmiş. İşte bu kriz öncesinde IMF nelere dikkat çekti, neler yaptı? Müdürünün ismi, yani bu kurumu yöneten kurumun ismi de rapor anılıyor, Schwartz raporu diye. İki yıl boyunca bu dönemin IMF belgeleri incelenerek bir rapor çıktı. Bu rapor aslında yani Dominic Kahn'ın meselesinden çok daha önemli bir şekilde dünyayı ilgilendiren bir husus. Çünkü gerçekten çok ciddi saptamaları olan bir rapor. Bizim de seçim sürecinde kaynadı bu. Ondan sonra bir kere temel vurgu şu. Bu uluslararası kriz öncesinde IMF tamamen yetersiz, yanıltıcı ve yanlış tespitlerde bulunduğu vurgulanıyor raporda. Bu rapor diyor ki, yani aslında benim bu raporu okuyunca 97 yılına götürdü hafızam. İşte 1997 yılında Güneydoğu Asya'da müthiş bir kriz başlamıştı. Ve bu kriz öncesinde Dünya Bankası, OECD, işte IMF raporlarında dünya güllük gülistanlıktı. Genel olarak bütün bu son 20-25 yıla baktığımızda zaten bu tür durumları gözlemleyebiliyoruz. Ama bu rapor ciddi olarak son kriz öncesindeki durumu değerlendirmiş ve özür dilerim, bu durumun da asıl olarak bu tür bu yanlışlıkların, bozuklukların IMF'ye egemen olan iktisat anlayışından kaynaklandığını ortaya koyuyor. Yani egemen iktisat düşüncesi zaten bu yanlışlıkları, yetersizlikleri, yanıltıcılıkları ortaya çıkarıyor diyor. Şimdi IMF kadrolarıyla yapılan bir yığın görüşmeler var. İşte bunlar da bütün anlayış piyasalar disipliniyle, piyasa her şeyi çözer, kendi kendini denetler ve sorunların giderilmesinde piyasalar etkindir. Bu şekilde krizlerin önüne geçilir anlayışının bu kadrolar üzerinde nasıl etkin olduğunu saptıyor. İşte özellikle gelişmiş ülkeler için sistemlerinin sağlam olduğu, esnek olduğu, Hatta yani işte biliyoruz bu dev finansal kulelerin nasıl kumdan kuleler olduğunu, kriz sonrasında o devasa kuruluşların nasıl paramparça olduğunu gördük. Ve buna inanılmaz bir inanç var. Yani bu ayetlere kesinlikle finansal piyasalar kendisi onların için çok sağlamdır, esnektir. Bu inancın inanılmaz bir şekilde kurum içerisinde olduğu ve bu tabii ki riskleri hafife alan değerlendirmeleri götürdü. Yani etkin bir piyasa görüşünün hakim olduğu ve farklı düşünenleri IMF koridorlarında, IMF kadrolarında, hiyerarşisinde reddedildiği, dışlandığı ve tartışmaya bir gündeme getirilmediği. Özellikle böylesine bir teslim alınmış görüş, ideolojik katılığın masif din olduğunu rapor vurguluyor ve bu perspektif bozukluğu getirdiğini, IMF'nin dünyadaki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çürümeyi algılayamamasına yol açtığı tespiti yapılıyor. Yani tamamen çok uzunca bir süredir dünyanın pek çok yerinde bu durumu eleştiren insanların, yayınların nasıl görülmezden geldiğini, IMF içerisinde yanlışlığı belirtilen pek çok kesimler tarafından bir iktisat anlayışının da teslim olduğu, ama bu çok masum bir teslimiyet değil tabii. IMF'nin çalışma biçimleriyle, IMF içindeki örgütlenmeyle, bu IMF'nin antidemokratik yapısıyla. Çünkü IMF bir holding gibi, bir anonim şirket gibi kurulan bir yapı. Yani orada hissedarların payları var. Dolayısıyla hissedarların paylarının gücüne nispetin oranda bu iktisat anlayışı ve politik önerilerinin de var olduğunu görüyoruz. Schwartz raporu bunları belirtiyor ve diyor ki bu IMF hiyerarşisinde de üsttekilerle ters düşen alt kadroların tasfiye edildiği ve bu özgür bir tartışma ortamında yaratmadığını ortaya koyuyor. Mesleki ilerlemeyi köstekliyor. Farklı bir görüş ortaya koyarsanız mesleki olarak ilerleyemiyorsunuz bu tür kuruluşlarda. Çok önceden de yani şahsen benim bildiğim şeylerdir bu, rastladığım orada çalışan insanlarla konuşmalarınızda ve bu da tümüyle bir sürüye katılma durumu ortaya koyuyor ve teslim olunan politikaya devam ettiriliyor. Yani aslında zehir zemberek bir rapor bu. Yani IMF'nin halini zaten yani malumunuz bütün bu geçtiğimiz 10 yıllar boyunca nasıl ideal bir sistemin varlığından medya ile birlikte, yani finansal piyasalar, borsalar, işte finansal sistem, bunların uluslararası kuruluşların entegrasyonuyla mükemmel bir yapı ortaya konmuştu ve bunun kumdan kuleler olduğunu da bizzat şahit oluyoruz ve içinde bulunduğumuz durumda bunu işaret ediyor.
Evet, bu konuda ben de küçük bir şey ilave etmek istiyorum müsaadenizle. Greg Palast diye bir araştırmacı, gazetecinin yazdığı yeni bir yazı var, 20 Mayıs tarihli. Ve diyor ki mesela epey de kuvvetli belgelere dayanarak genellikle yazan birisi Greg Palast, bu şeyin Gineli bir kadınla tecavüz iddiası var ya işte, evet, sarkıntı, tecavüz filan. Aslında o Gine'deki Gineli hanım nasıl kadın şey New York'ta bir otel odasında nasıl oraya gitti, ona bakmak lazım. 2002'de bu tek çocuklu bir yalnız yaşayan anneymiş, iltica vermiş. Peki nasıl gitti oraya diyor, soruyor ve IMF'nin Gine'nin ırzına geçmesinden geçtiğini söylüyor. Ve 2002'de Uluslararası Para Fonu'nun, IMF'nin bu Batı Afrika ülkesine bütün sermaye şeylerini kestiğini ve Gine'nin de dünyanın çok zengin kaynaklarını kendisinin kullanması, sahip olmasına rağmen kullanmasına imkan bulamadığını, çünkü bir bu kaynakları geliştirebilmek için bir kuruş bile borç bulamadığını ve bir çeşit hacize uğratılmış olduğunu söylüyor. Ve IMF de ondan sonra Gine'nin mallarına tıpkı bir hacizde olduğu gibi el koydu kaynaklarına diyor. Daha doğrusu bunu da kendisi için almadı tabii diyor. Gine'yi sattırdı bu şeyleri yabancı şirketlere. Biraz önce de işte sözü edildiği gibi raporlarda sanki böyle işte evdeki haraç mezat nasıl mobilyalar giderse öyle gitti diyor. Ve Fransız, Amerikan, Kanada, İsviçre ve daha son olarak da Çinli şirketler gelip peçetelerini şeylerine, boğazlarına bağlamış halde boksit, altın ve diğer kaynakları şey yaptılar diyor ve yine bu şekilde tamamen boğuldu diyor. Arkasından da mesela bizim ekibin elinde diyor Palace, bu BBC'ye de oldukça önemli programlar yapan, televizyon programları yapan bir gazetecidir. Şey diyor, bu 2007'de de geldiğinden beri sosyalist, tırnak içinde sosyalist Strauss-Kahn'ın şeyleri, mengeneleri nasıl sıkıştırdığını, yani serbest piyasa, finans manyaklığını, bu gezegeni yok eden manyaklığını nasıl büsbütün sağlamak için uğraştığını gösteren belgeler de elimizde. Bu sonbaharda yayınlayacağımız kitapta koyacağız onları da ortaya demiş ve son olarak da şeye sorun isterseniz diyor. Bir de Yunanlılara sorun bakalım diyor. Nasıl bu yani şey, New York Times'da çok övgü dolu yazılar çıktı diyor. Aslında şey, ikna yoluyla çalışır. Öyle kimseyi zorlamaz Strauss-Kahn diyor. Siz bir Yunanlılara sorun bakalım diyor. filan. Yani ilginç bir yazı.
Yani ülkelerin gücüne göre zaten IMF'nin sertlikliği değişebiliyor. Yani küçük ülkelerin hiçbir şansı yok. Ondan sonra orta işte biraz yüksek palazlanmış ülkeler zaten işte yönetim kurulunda da belli bir nispette şeyleri arttı. İşte bu BRIC ülkelerinin filan. Ama yani bir de şöyle bir şey var. Diyelim ki aşağıda bir uzman, bir de IMF çalışanının gelişmiş bir ülkeye laf söylemesi hiyerarşi nedeniyle. Çünkü patron onlar, hissedarlar onlar. Yani böyle işleyişinde de IMF'nin antidemokratik bir yapı. Aslında yani Stiglitz boşuna söylemiyor bu kurumları kapatalım diye. Yani iki tane görüş var. Ya adam edelim bu kurumları, dünyanın bunlara ihtiyacı var. Ya da kapatalım diye. Gerçekten son derece arkaik, hem performansları arkaik, hem de gerçekten kadrolar. Bir de şöyle bir değerlendirme vardır. Bütün bu 20-25 yıl boyunca çok değerli uzmanlar daha çok bu batan bankalarda çalıştılar. Paralar daha yüksek, ki buralar da yüksek paralar vermesine karşın. Onlardan arta kalanlar, ikinciler buralara girdi diye. Şimdi gerçekten problemli bu kuruluşlar.
Evet, yani Yunanistan'a da işte mesela 6000 devlet şeyinden, hizmet servis sektöründen 4000'ini sat dediler ve bankerlere de bütün şeye rağmen, orada bankacılara ve spekülatörlere hiçbir şekilde dokunmadılar. Faiz hadlerine filan bile indir bile demediler. Yani bayağı bir şey satışı. Tahliyeden dolayı satış gibi bir şey uyguluyorlar
şimdi
oraya.
Şimdi bu yani IMF yöneticileri banka dünyasıyla iç içe geçmiş lobilerdir. Lobilerin için aynı unsurlarında bulunurlar. Yani krizde de zaten baktığımızda, hem biz kendi ülke deneyimizde 2001 krizini anlatmaya başlarsak program yetmez, ama geçen gün Daran Acemoğlu buradaydı İstanbul'da. Evet. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ermeni kökenli, çok değerli bir iktisatçı Daran Acemoğlu ve krize giriş nedenlerini anlattı. Orada da kendisinin anlattığı işte lobilerin yani iç içe geçmiş finansal kesim, uluslararası kuruluşlar, Amerikan hazinesi, bankalar, sigorta şirketleri tümüyle bu rezaleti bir medya, akademisyenler, ki bu Türkiye'de de böyle gerçekleşti. Biz bu süreçleri eleştirdiğimizde yani vatan haini ilan ediliyorduk ama sistem çöktü. Türkiye 100 milyar dolara bir banka maliyeti ödedi. Dünya hala bu şeyi ödemek de devam ediyor. Ama o lobiler, medyalar ve o üniversite hocaları, o akademiya hala ayaktalar. Ve bunlardan yemlenen medya ve akademiya etkin bir şekilde hayatını sürdürüyor. Dolayısıyla gerçekten bu kurumların politikalarının en azından böylesine bağımsız, Dünya Bankası da değerlendirme yapıyor. Onun da kendisine ilişkin bir şey. Onunla başka bir zamanda bahsederiz. Örneğin mesela bütün bu süreçlerden, bu politikalardan geçmiş Türkiye, benim çok önem verdiğim iki alana bakmak istiyorum. Geçenlerde gazetelerde yayınlandı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ilişkin. İzninizle birkaç veri aktarmak istiyorum. Buyurun. Türkiye'de bozukluğu gösteren çok önemli şeylerdir. Şimdi biz 17, dolar bazında 2010'da 17. getiriyi sağlayan borsa olduk. Bu inanılmaz büyük borsamızda işte değeri de 473 milyar liraya ulaşmış. Yani orada kote olan hisselerin değerlerinin toplamı. Şimdi toplam buradaki yatırımcıların toplam portföyü 3'te 1'i 100 kişide, biliyor musunuz? Borsadaki toplam portföyün ondan
473
sonra,
milyon lira mı dedi?
O piyasa değeri, portföy hisse senedi portföyü 165 milyar lira. Bunun 3'te 1'i 100 kişide.
Bayağı iyi spekülasyon oluyordu böyle bir ortamda ya, herhalde.
Değildir canım, o kadar olamaz.
Ve inanın ilk 10 yerli bireysel yatırımcı 5 milyar şeyine sahip. Yani bunu düşünün. İlk 100 10 milyar, 1000 15 milyar şeye sahip, portföye sahip. Burada toplarsanız işte 2000 3000 bireysel yatırımcı 18 milyar liralık portföy taşıyormuş. 830 bin yatırımcının portföyü ise 10 bin liranın altında bulunuyor. Yani topu topu birkaç bin kişinin etrafında dönen bir borsanız var.
Genel yani olarak ama ekonominin durumunu da sanki yansıtıyor bu dağılım hani.
Tabii. Yani fazla rakamlara boğmak istemiyorum ama yani toplam portföyün 3'te 1'i 100 kişinin elinde.
Ali Bey, bunu açıklamak zorundayım ama biz Açık Gazete üçlüsü yokuz biz bunların içinde. Tabii. Arasında yer almıyoruz maalesef.
Yani
yorum yok.
Yorum yok. Şimdi isterseniz bir de yani çok şeyler var ama bir de banka, ben yani banka dağılımına ilişkin bir şey vereyim size. Yani bu İMKB'deki portföyün dağılımı. 3'te 1 100 kişinin elinde. Yani bu uygulanan politikalar ve tablo tabela bu. Ondan sonra yanıyor, kalkıyoruz, yatıyoruz. Yani şu ekonomi yayınlarının içinde borsa haberciliği aslında temelde birkaç bin kişiyi ilgilendiriyor.
Evet.
Yani şimdi bu gelir dağılımının nasıl bozuk olduğunu gösteren şeylerden biri de bankalardaki mevduat dağılımlarıdır. Yani en zengin kesim bankalarda mevduatın yarısına sahip kabaca. Ondan sonra yani şöyle söyleyeyim, 37 bin kişi toplam mevduat 630 milyar TL Türkiye'de. Tamam mı? 37 bin kişi 300 milyar lirasına sahip. Geri kalan milyonlarca, yani herhalde bir 80 milyon falan hesap öbür tarafa, kalanını sahip oluyor.
Bir dengesizlik var sanki.
Yani yok böyle. Yani benim bildiğim, yani bunu, bu rakamların gündeme getirilmesinden hoşlanmazlar. Yani zaten mesela İMKB ile ilişkin haber verilirken yaşlıların portföyü üzerinden almış gazeteler. 75 yaş üstüne daha iyi yatırım yapıyorlar diye. Halbuki yani ülkenin bozukluğunu göstermesi açısından işte toplam dağılımı, yani 100 kişi portföyün, Türkiye portföyünün 3'te 1'ini elinde tutuyorsa burada inanılmaz bir sorun var demektir. Eğer bu ülkede bunlar nedir? İşte yıllardır uygulanan politikaların sonucunda biz yıllarca bu ülkede bu tür gelir elde edenlerden vergi de alınmadı Türkiye'de. 1980'lerin ikinci yarısından itibaren cereyan eden süreçlere baktığımızda sürekli, hani bunlara karşı dedi ki ya bu inanılmaz bir aktarım oldu ve bunlar vergilensin dediğinizde de yine hain ilan edilirsiniz. Dolayısıyla yani öyle bir örgü ki bu uluslararası, yani tabii ki bugüne kadar hep böyle gelişmiş ülkeler, uluslararası kuruluşlar gelişmekte olan ülkelerin hataları ve onların kurumsal yapılarının zayıflığından söz ederek kendilerini toz kondurmazken 2008'le birlikte onların da kumdan kule olduğu ortaya çıktı ve bunlara işaret etmeyen IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların da pespayeliği açıkçası ortaya konmuş oldu. Yani bugün Dominic Kahn üzerinden IMF'ye bakmak yerine Schwartz raporu üzerinden bakmakta da yarar var. Ona bir işaret etmek isterim. Evet, rakamları fazla boğmak istemiyorum. Yani dengesizlik sadece bu. Yani 40 bin, 37 bin kişi toplam mevduatın %48'ine sahip. Kalan Türkiye'de %52'sine sahip.
Aslında her şeye tabii böyle bakmakta, bu gibi özellikle kurumlara, kişilerden bağımsız böyle bakmakta fayda var sanki. Yoksa çok şeker adamdı mealindeki yorumların da pek bir anlamı yok bu kontekste. Evet,
bir de Arjantinlere de herhalde bir sormak lazım. Yani şey, öldüğü zaman Cumhurbaşkanı, IMF'ye borçları ödemeyi reddeden Cumhurbaşkanı öldüğü zaman borsa yükselmişti. Kalp krizinden öldüğü haberiyle borsanın yükseldi, bayağı sevinç yarattığını ölümünün. Onu da hatırlayıverdim şeyi.
Evet, yani bu borç konsolidasyonları meselesi de Türkiye'de benim de yakından şahit olduğum olaylardandır. Türkiye'de zenginliğin kaynağı işte dağılımı bu pozisyonda. Bu da yıllardır izlenen şeylerden kaynaklandı. Burada iç içe geçmiş medya ve akademiya Türkiye içinde, dünya içinde işaret etmeden geçmek mümkün. O köşe yazarları, yani biz Açık Radyo'da bunları 10 yıla yakın bir süredir açık açık konuşuyorduk ama bu rapor tekrar değinmeye gerekli
çok
kıldı.
Önemli.
Çünkü yani gerçekten 1980'lerin ikinci yarısından 2001 krizine kadar Türkiye pratiği çok örnek bir pratiktir. Türkiye'yi çukura sürükleyen bir pratiktir. Bu 2008 itibariyle girişmiş ülkeler açısından da tescil oldu. Bu arada vaktimiz kaldı mı?
Biraz yani bir dakikamız var.
O zaman şöyle yapalım. Bir taraftan da bir gazetecilik şey yapalım. Bir kısmı basına yansıdı ama hükümet seçimlerden hemen sonra pek çok bakanlık üzerinde tasarrufa gidiyor. Bazı bakanlıklar kapatılıyor. Ekonomide de bir hazırlık içerisinde olduğu bilgisi edindim. İşte iki tane, daha doğrusu Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Müsteşarlığı. Hazine Müsteşarlığı kalıyor ama bazı birimler, DPT'nin kapatılması gündeme geliyor.
Öyle
DPT'nin
mi?
İçinden bazı birimlerle bir Kalkınma Bakanlığı Müsteşarlığı kuruluyor. Yani ekonomik birimlerde bir yeni organizasyon çalışması şu anda sürdürülüyor. Ve işte hemen seçim sonrasında hem bakanlıkların etkin çalışmasına dönük diye ifade edilen hem de ekonomiye ilişkin dağınık yapı bir ekonomi bakanlığı çatısı altında toparlanıyor. İşte dış ticaret, gümrük eskiden olduğu gibi ticaret bakanlığına gidiyor. Böyle bir ekonomi kulisi de aktararak sonuçlandıracak.
Evet, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür görüşmek ederim. Için. İyi yayınlar.
Sağ olun.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.